Ayrım 8.
Mearson, uzun zaman Türkiye'de yaşadığını ilave etmek durumundayım. İzmir'in işgalinden bir hafta öncesinde de İzmir'deydi. Müşahedeye dayanan bilgiler çok kıymetlidir. Pek çok zevattan derlediği kıymetler incelemelerle zenginleştirdiği bu telifinin o zamanlar muteber malumat ve rivayet ihtiva ettiğini düşünmek durumundayız. Bu tretenin zamanın telakkilerine, zamanı 1922 kabul ediyoruz, mühim derecede tecavüz halinde olduğunu akıl dışı mülahaza eğiliyoruz. Mr. Mears şöyle demektedir: "A later historian may discern the exact character of the relations between Damat Ferit and Mustafa Kemal. We do know that the latter was designated representative of both the Allies and the Ottoman government, serving the latter as the governor of Erzurum." Burada önemli üç nokta var. Birincisi, Mustafa Kemal ile Damat Ferit arasındaki münasebetin mutlak mahiyetini ancak daha sonraki bir tarihçinin açıklayabileceğidir. Bu sahih bir tespit olmakla birlikte bu münasebetin kesin niteliğini exact karakter yazan bir tarihçiden hala mahrumuz. İkinci husus, Erzurum valisi olarak tayin edildiği iddiasıdır. Şüphesiz tayin kararnamesinde bu ifade yer almıyor ama çok geniş bir erkan ile yola çıkması ve taadat edilen vazifeler böyle bir enterpretasyonun çok da yanlış olduğu intibaını vermemektedir. Bu durum ise Kemal Paşa Hazretleri'nin Erzurum'da toplanan kongre azaları tarafından kabul edilmemesini ve hatta reddedilmesini daha da manidar yapmaktadır. Burada üçüncü hususa geliyoruz. Kelamı dikkate alacak olursak Kemal Paşa hem müttefiklerin ve hem de Osmanlı hükümetinin temsilcisi, representative of both the Allies and the Ottoman government kapasitesinde şarttaydı. Öyle mi? Eğer öyleyse bunun Erzurum Kongresi azaları tarafından da bilinmesi tabidir. Eğer bu da mümkünse kongre azasının Paşa Hazretleri'nin üniforması ve yaver kordonundan rahatsız olmalarının sebebine inmiş oluyoruz. Üniforma ve yaver kordonu bahanedir. Heyet Paşa'nın müstevlilerin adamı olmasından ciddi mertebede şüphe ediyordu. Maalesef bu netice önümüzdedir. Masalıya tekrar ele alabiliriz. Damat Ferit Mustafa Kemal münasebeti ve tayin sırasında da mülakatı mühim olmakla beraber bunun izni arşivlerde bulabilir miyiz sanmıyorum. Peki arşivlerde izi olmasa da hiç bilinmediğine de ihtimal verebilir miyiz? Zannetmiyorum. Kemal Paşa o demlerde Pera Oteli'ndeki pek lüks idi veya yine meşruiyet zamanının en mutena semti olan Lüküs Hayat Operetini ve Şişli'de bir apartman nakaratını hatırlamak zorundayız. Şişli'de temaslar ve kabuller yapıyordu. Kaldı ki daha sonra çok ünlendiği için biz hep Mustafa Kemal'i biliyoruz. Benzerlerinin az olmadığını da tahmin ediyoruz. Peki kimlerle temas ediyorlardı ve bu sorunun cevabı kimlerle etmiyorlardı ki olmalıdır? İsmet Paşa Hazretleri hatıratında Seyit Abdülkadir'e Şeyh Said isyanı vesilesiyle asılanlar arasındadır. Tahari memurlarının İngiliz hükümeti temsilcileri olarak gittiğini de haber veriyor. Böyle dönemlerde emperyalizmin doğrudan veya dolaylı temsilcileriyle mülakat iktidar işareti dahi sayılıyordu. Emperyalizmin itibar ettikleri arasındadır anlamına geliyordu. Bir bu var ve bir de o dönemdeki zevatın hareketleri ve temaslarının bugünkü ölçüde karanlık olmaması var. Daha sonradan karartılmıştır. Dolayısıyla Kemal Paşa'nın temaslarının müphem de olsa Erzurum'da siyasi mehafilde bilindiğini de hesaba katabiliriz. Kongre azası meyanında Cevat Dursunoğlu misali uyanık, millici ve sola yatkın gençlerinde İstanbul cereyanlarının bir kısmını duyduğunu düşünebiliriz. Ancak tereddüt göstermediğini kongredeki yerini Mustafa Kemal'e bırakmasından da anlıyoruz. Ne tür cereyanlar mı? Harbi umumide ve mütarekede İstanbul'daki yabancı muhabirlerin ne kadarının gizli servis elemanı olduğunu takdir etmek de hayli zordur. Almanlardan diplomatik mahfilde bir diplomattan üstün sayılan gazeteciler vardı. Bir menbaada belki de Sami ırkına mensup olan bu muhabir denilen Frankfurter Zeitung muhabiri Paul Weitz bunlardan birisidir. Mütarekede İngiliz gazeteci Ward Price'ın da İngiliz gizli servisleriyle irtibatı olduğunu hatıratından çıkarabiliyoruz. Mr. Price, Mustafa Kemal'in İngilizlere hizmet arz ettiğini yazıyor. Muktedir vali olarak düşünülebilir ve Price'ın bunu yetkili İngiliz albaya intikal ettirdiğini de okuyoruz. İngiliz albayın mukabelesi şayanı dikkattir. Türk paşalar arasında hizmet isteyenler çoktur, dudak büktüğü de yazılıdır. Ancak bu 1918 yılındadır. Kemal Paşa'nın vazife kararnamesi yazılırken 1919 Mayıs başlarındaydı. Bu malumatın hesaba katılmadığını söyleyebilir miyiz? Bizim masalımızda hesaba katılmış olduğu var. Aksine düşünmek bu endekslerin etkili olmadığını ileri sürmek, hem emperyalizmi tanımamak ve hem de bir işgal idaresinin varlığını bilmemek anlamındadır. İstanbul'un resmen işgal altında olmamasına bakarak İstanbul'da bir işgal karargahı ve kontrolü olmadığı noktasına ulaşmak ahmaklığa yakın bir haldir. Bazı resmi edebiyatta bu hali buluyoruz. Nisan 1919 tarihinde İtalyanlar Antalya'ya çıktılar. Mayıs'ın ilk günlerinde Mears İzmir'deydi. Hiç kimsenin yakında bir işgal havası içinde olmadığı konusunda bizi inandırıyor. Acele bir iş olduğunu düşünmek durumundayız. Toynbee ne güzel söylüyor. Büyük hırsızı hırsızlık ortaklarının payından çalan olarak tarif ediyor. Lloyd George ile birlikte Londra ortakları Fransa ve İtalya'nın hırsızlık torbasına el atan bir büyük hırsızdır. Londra İtalya'nın Antalya'ya çıkmasından pek çok rahatsızdı. İzmir için telaşı var. Kurtuluş Savaşı'nı tahlil ederken büyük hırsızın cürüm şebekesinin torbalarına el atma hali ve bu elin yol açacağı husumeti unutmamak durumundayız. Burada husumet sözcüğünü bilerek istimal ediyorum. O zaman düveli muazzamanın her birisi daha muhasım idiler. Birbirinin hasımı durumundaydılar. 1918 yılında hala Kafkasya'da bir tampon fikri vardı. Türkiye hakkında romanları ile tanınan 1916 tarihli Yeşil Hırka ünlüdür. John Buchan hem istihbaratçı ve hem de emperyalist vizyonluydu. Kafkasya'yı tutmanın zorluğu üzerine yazdıklarının etkili olduğu inancı yaygındır. Demek ki 1919 Mayıs ayı yaklaşırken değerlendirmeler değişmeye başlıyor. Ellen işgaliyle batıda bir deneme yapılıyordu. Şark'ta ise hem şuralar kuruluyor ve hem de mukavemet başlıyordu. Düzleme ihtiyacını görebiliyoruz. Şimdi buradayız. Peki sultanın ve başbakanın tam bir düzleme taraftarı olduğunu söyleyebilir miyiz? En azından son sultanlar hakkında klişelerden arınmamızın zamanıdır. Onların da bir aile tarihi vardır. Her aile tarihi bir gizli tarih sayılmak zorundadır. İran'da Kaçar Han, Küçük Han'ın mukavemetinden memnun idi ve el altından desteklediğini tahmin edebiliyoruz. Osmanlı Sultanı, Şark'taki bir mukavemetin pazarlık imkanını arttıracağını düşünecek tarih bilincine sahip olmalıdır. Dolayısıyla Kemal Paşa'ya Vahidettin veya Feridun verdikleri sözlü direktiflerde bu noktanın da yer aldığını kabul etmemiz yerindedir. Ne insanlar geçtiler. Che Guevara ile karşılaştırabilir miyiz? Sanmıyorum. Devrimci ve halkçı değildi ama Che ölçüsünde serüven sever olduğunu söyleyebiliyorum. Nogales Bey'den söz ediyorum. İspanyol ve yerli karışımı olarak Venezuela'da doğmuştu. Hilal Altında 4 Yıl Nam Hatıratı İspanyolcu olarak 1924 yılında yayınlanmıştı. Tarihçiliğimizdeki falsifikasyon döneminden öncedir. Tahsilini Almanya'da yaptığı için Batı Avrupa'ya aşinaydı. Harbiyle birlikte koştu, savaşa katılmak üzere yanıyordu. Şu veya bu nedenle almadılar. Türklere dediler, Rafael de Nogales bizde subay ve Nogales Bey oldu. Hatıratında Ermeni Kırım'ını bizzat gören tek Hristiyan olmakla da övünmektedir. Hristiyan idi. Büyük komutanlarımızı yakından tanıdı ve dört cephede bizim safımızda savaşmıştı. Mustafa Kemal'in adı Koca Hatıratında bir kez geçmektedir ve bizim masalımıza denk düşmektedir. Burada da Mustafa Kemal, after having been named by the Sultan, Sultan tarafından atandıktan sonra kuvvetleriyle birlikte isyan etmişti. Had revolted with his armies denilmektedir. Mr. Mears Erzurum valisi ve Nogales Bey ise Anadolu Kuvvetleri Genel Komutanı tabirini kullanıyor. Zamanına ait kitaplarda isyan edinceye kadarki durumu önemli bulunmuyor. Sözcük aynı olmasa da isyan var. Bizim masalda bu mücadeleye katılma halidir. Bunun tarihi olarak da Amasya toplantısını görüyoruz. Rauf Ali Fuat Erkan'ından Refet ile Kemal Paşa Hazretleri masa ve Kazım ise makine başındadır. Kazım o sırada Erzurum'daydı, müzakerelere telgrafhane vasıtasıyla iştirak ediyordu. Demek ki 5 kişidirler. Ne yapıyorlardı? Yaptıklarını anlamak çok kolaydır. Batı Trakya Muvakkat Hükümeti veya Kars Şurası misali bir idare kuruyorlardı ve bütün mukavemeti bu idare altına toplamak istedikleri kesindir. Heyet-i temsiliye bu maksada mavtuftur. Reis Kemal Paşa Hazretleri oldular. İçlerinde en meşhuru Rauf idi. Bahriye Nazırı mevkiinde bulunmuştu. Ama Hamidiye kahramanı olarak biliniyordu. Hamidiye'nin süvariliğini yapmıştı. Bizdeki son kahramanlara benziyordu. Düşman gemilerini batırmamıştı ve kendisi batmamıştı. Yeterlidir. Kahraman diyoruz. Anafartalar kahramanı da bu cinstendir. Yengi bulamıyoruz, yenilmemek ya da müdafaa var. Mustafa Kemal Bey Anafartalar plajında müstevlileri durdurdu ancak denize dökemedi ve zayiatımız yüksektir. Bu Anafartalar müdafaanın önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Ama önemi daha sonra fark edilmiş ve yazılmıştır. İşgalcilerin son umutları Anafartalarda kırılmıştı, çekildiler. Fakat bunun manasını daha sonra yazılması nedeniyle idrak ettik. Nitekim Erzurum'a geldiğinde kongre delegeleri aralarında bir kahraman olduğunu bilmiyorlardı. Bilselerdi hiç şüphesiz bu kadar itiraz etmezlerdi. İtirazları bilmemekten veya yanlış bilmekten kaynaklanıyordu. Amasya içtimağında en muktedir olan telgrafhanedeki Kazım idi. Kazım Erzurum Kolordu komutanlığına aslında orduydu ama komutan Yakup Şevki Paşa mütareke emirlerine rağmen hem silahları müstevlilere vermiyor, mukavemetçilere dağıtıyor ve hem de komutanlığı bırakmıyordu. Bir çare olarak ordudan kol orduya düşürdüler, paşa İstanbul'a dönmek zorunda kaldı, yakalandı ve Malta'ya yollandı. Kazım Erzurum'a gelirken herkesiyle konuşuyor ve haydi Anadolu'ya diyordu. İsmet ve Mustafa Kemal konuştukları arasındadır ve tereddüt ettiler. Mümtaz bir zabit idi ve Mustafa Kemal'den farklı olarak Mustafa Kemal bir küçük memur esnaf ailesinden geliyordu. Elit bir ailenin çocuğuydu. Hiç adı yazılmamakla birlikte Liman Paşa'nın erkanı harbiydi. Müdafaa'ın içindedir. Mahmut Şevket Paşa'nın komutan ve Hüseyin Hüsnü Paşa'nın erkanı harbiye reisi olduğu harekat ordusunda Mustafa Kemal Bey ile Kazım Bey ayrı ayrı tertip edilen tümenlerde erkanı harbiye reisleri olarak hizmet verdiler. Alttadırlar ama ihtilalci orduda büyük tecrübe kazanıyorlardı. Siyaset ile iç içedir. Demek ki Kazım da tecrübe sahibiydi ve ne yapmak istediğini biliyordu. Kemal Paşa'yı hep desteklediği ve hep öne sürdüğü kesindir. Şimdi buradayız ve devam ediyorum. Emperyalizme hediye, Musul. Bu beşliği Rauf, Kazım, Ali Fuat, Refet ve Mustafa Kemal'i Anadolu'da bir muvakkat hükümet kurmak isteyen komutanlar olarak teşhis ve tespit edebiliyoruz. İkisi Ali Fuat ve Kazım, ilki Konya'da 20. ve diğeri Erzurum'da 15. kolordu komutanıydılar. Demek düzenli askerleri vardı. Rauf tanınıyordu, söyledim, nazır olmuştu ve Hamidiye kahramanı olmakla maruf idi. Daha da önemlisi Mondros mütarekesini imzalamıştı ve o zaman büyük başarı sayılıyordu. Çünkü adı üzerinde silah bırakışması deniyordu, mutlak teslimiyet ve işgal görünmüyordu ve daha doğrusu öyle sanıldı. Ancak resmen böyle olmakla birlikte pek çok maddeye işgal ve mutlak teslimiyet şartını konmuş olduğu bir süre sonra anlaşıldı. Fakat o sırada Amasya tamimi zamanda diyebiliriz ikinci kez kahraman olduğu kesindir. Kazım da kahraman idi. Ermenistan Fatih veya Ermenistan kahramanı telakki ediliyordu. Kazım'ın kızgınlığının en önemli nedenlerinden birisi budur. Zafer tacının sadece Mustafa Kemal'in başına konmasını hiç kabul etmiyordu. Mücadele yalnız Batı cephesi gibi gösterilmiş demekte ve Doğu Zaferi sıfıra erdirilmiş adeta İstiklal Harbi'nden çıkarılmış yollu eklemektedir. Doğu Zaferi'nden kastı Ermenistan'ın fethi olup bu şehreti Kafkasya Fatih Veyip Paşa bir yana kendisine ayırıyordu. O tarihlerde tabii mezarlar ve panteon yoktu. Sonunda resmi edebiyat ile birlikte tek kabirli bir ulular mezarlığı panteon ile yetinmek zorunda kalıyorduk. Bu son cümleciyi ben ekliyorum. Masala duhul edecek olursam ben de tek mezarlı panteonu fukaralık sayıyorum. Kızgınlığımı da saklamıyorum, bir teviye tahrir ediyorum. İsmet Paşa'yı sevdiğini biliyoruz ve çok ilginç, Copernicus Revolution yapılınca bütün yollar İnönü'ye açılıyor. Demek ki masal masaldır. Demek ki her masal resmi tarihten âlâdır. Bunu temaşa ve kıraat ediyoruz. Lozan'dan hemen sonra Kazım Paşa'nın İsmet Paşa ile bir samimi muhaberesi, daha o tarihte dahi Paşa'nın Paşa'yı muhatap kabul ettiğini ortaya koymaktadır. Şu sözleri masalımıza almak zorundayım. Siz açık söylemiyorsunuz fakat herkesin kanaati şudur. Mustafa Kemal Paşa'yı siz Lozan'dan aldığınız ilhamlarla bir inkılaba teşvik ediyorsunuz ve bunda İstiklal Harbi'nde ilk Mustafa Kemal Paşa'yı tutan arkadaşların uzakta kalmalarını ve hatta ezilmelerini istiyorsunuz. Müthiş bir öngörüş var. Konuşma sanki Atina'da bir trajedi sahnesindedir. Bu arada ben de dahil olduğum halde mahvımıza kadar yürümek isteyenler görülmektedir de demektedir. Henüz istiklal mahkemeleri bu bapta işletilmemişti. Mücadelenin başında askerlikten kaçanlar ve daha doğrusu Kurtuluş Savaşı'ndan yan çizenler için tedvin edilmişti. Ve bir gün kaçak askerler misli böyle bir mahkemenin önünde mazlum sandalyesinde olacağını düşünmesi imkansızdır. Ama yine de sanki çok yakında henüz İzmir suikastı yokken idamla yargılanacağını hissetmekte olduğunu duyuyoruz. Müthiş ve Ankara'dayız. İzmir suikastı bir ihtiyaçtır. İhtiyaç Engels'in öğrettiği üzere keşfin anası olmaktadır. Prokopios'un gizli tarihinde Nika isyanını hatırlıyorum. Orada Theodora ve burada İsmet var, kararlıdırlar. Halk arasındaki adıyla Bizans'ın gizli tarihi Büyük Justinian'ın pek de büyük olmadığı üzerinedir, kararsızdır. Devamla İstiklal Harbi böyle mi oldu paşam dedim. Beni küçültmek için Türk milletinin tarihini yalanlıyor. Burada Kazım Paşa'nın işareti Kemal Paşa üzerinedir. Haksızlık diyebiliyorum. Paşadan evvel falsifikatörler var. İşaret onlarda olmak zorundadır. Çünkü minimalistlerin de yüceltme sorunları vardır. Çünkü çaresizler ve güvensizler Tanrı'yı keşfettiler. Demek ki en çaresiz zamanda Ya Rab sedası da bir ihtiyaçtı. Masalı sürdürürken şu dindar kelamı da masala ithal etmek istiyorum. Emeksiz külah kapan 8-10 kalem sahibiyle 20-30 Allahsıza dayanıyorsunuz. Bunlar yenidirler. Bunlarla bir idare ve iktidar kurulmaktadır. Çoğunu minimalist görebiliyoruz. Kült büyük kırımdan sonra çıkmaktadır. İstiklal Madalyalı İstiklal Mahkemesi Üyesi, TBMM Üyeleri. Dipnot. İstiklal Mahkemesi üye ve savcılarının listesi eksik görünüyor. Buradakiler meclisin 22 Nisan 1925 kararıyla madalya verilenlerdir. Burada görünmeyenlerden Ali Çetinkaya ve Ali Kılıç'ı hemen hatırlıyoruz. Başkaları da olmalıdır. Zekai Bey Adana, Halil İbrahim Bey Antalya, Rasi Efendi Antalya, Sırrı Bey Ergani, Hacı Tahir Bey Isparta, Hüsnev Sami Bey Eskişehir, Şevki Bey İçel, Ali Rıza Efendi İçel, Atıf Bey Bayazıt, Osman Nurri Bey Bursa, Muhittin Baha Bey Bursa, Necati Bey Bursa, Veli Bey Burdur, Hafız Mehmet Hamdi Bey Biga, Hamit Bey Biga, Emin Bey Canik, Hamdi Bey Canik, İhsan Bey Cebeli Bereket, Masar Müfit Bey Hakkari, Yusuf Bey Denizli, Mustafa Zeki Bey Dersim, Hamdi Bey Diyarbakır, Şevket Bey Sinop, Refik Şevket Bey Saruhan, Nebizade Hamdi Bey Trabzon, Abdülkadir Kemali Bey Kastamonu, Fikret Bey Kozan, Refik Bey Konya, Tevfik Bey Kangırı, Neşet Bey Kangırı, Cevdet Bey Kütahya, Necip Bey Mardin, Tahsin Bey Maraş, Ethem Fethi Bey Menteşe, Doktor Tevfik Rüştü Bey Menteşe, Hakkı Paşa Niğde, Bahri Bey Yozgat. Aralarından Mustafa Kemal Paşa'yı çıkarıyoruz. Rauf, Kazım, Ali Fuat ve Refet'e gelince maksimalist olduklarını söyleyemiyoruz. Ve Kemal Paşa ile aralarında ciddi bir doktrin farklılığı da göremiyoruz. Daha tutucu, daha dindar, sultan yanlısı veya halife meraklısı olduklarını da iddia etmek isabetten uzaktır. Hepsi aynı tavdadırlar. Tabii içlerinde saltanatı veya hilafeti korumak yanlısı görünenler olmuştur. Ancak bu sadece görüntüdedir. Sadece muhalefet programı olarak ileri sürüldüğünü mühaza etmemiz yerinde ve isabetlidir. Mesele şurada, esas itibariyle Kemal Paşa'yı reis, sultan veya halife makamına layık telakki etmemektedirler. Mesele budur. Bir bakıma biz yarattık diyen bir halleri var, peygamber olma temayülleri ise nakıstır. İşlerini en çok evrak depolayabilmiş olan Kazım idi ve Kazım Paşa'nın yazdıklarında Kemal Paşa'nın sultanlığı, halifeliği ve bütün bunlar olmazsa da niyabeti istediği ve konuştuğu yönde işaretlere rastlıyoruz. Rastlıyoruz ama bu işaret ve rivayetler sadece Kazım Paşa Hazretleri'nde olsa önemsemezdim ve masala ithal etmeyi pek tereddüt ile karşılardım. Başka yerlerde de var. Masal yazıcı olarak bana gelince Albay Rıza ile Kemal Paşaların yazgılarının pek çok paralellikler göstermesine hayli şaşırdığımı saklayamam. Birbirine karışmıştır demek daha doğru olmalıdır. Bir Kemal Paşa sultan olmayı bekliyordu, cumhur reisliğine razı oldu. İki Rıza Kemal Paşa misali cumhur reisi olmayı pek çok istiyordu, şah yaptılar. Yazgılarıyla birbirlerini etkilediler. Peki yaşasaydı 2. Dünya Savaşı sonunda Rıza Şah'ın yazgısıyla karşılaşır mıydı? Düveli muazzama tarafından indirildiğini biliyoruz. Yerine yeniden bir Türkmen kaçar prensi getirmeyi pek istediler. Ama seçtikleri Londra'da yaşıyor ve Farsça bilmiyordu. Şah İsmail Türkçe ve Selim Farisi yazıyordu. Türkler için talihsizliktir. Fakat buna mukabil İsmet Paşa'nın demokrasi oyununda İran'daki oyunların da rol oynadığını düşünebiliriz ki belki bu telafi eden bir tarihtir. Şunu biliyoruz, Rıza'nın hal edildiği tarihlerde Kemal Paşa'ya sevgi ve bağlılık çok zayıftır. Doğuşu ve güçlenmeye başlaması için bir 10 yıl bekleyerek 1956 yıllarını görmek gerekiyordu. Kuvvetlenmesi için Sivas Kongresi, Rüesai Meyanı'nda İsmail Fazıl Paşa ve Ali Fuat Paşa soyundan Harekat Ordusu komutanlarından Hüseyin Üslü Paşa torunu, Nazım Hikmet'in akrabası Mehmet Ali Aybar'ın Türkiye İşçi Partisi'nin başına geçmesini idrak etmeliydik. Paşa'ya bağlılık ve Kemalizmin doğumu solcu ve sosyalistlerin işi oldu. Solculukla takviye edilmiş Kemal Paşa sevgisi ve aktivize olmuş Kemalizme iç savaş ile cevap verildi. Bu üçüncü uzun iç savaş olup bir 10 yıl daha sonra 1966 yılında patlatılmıştı. Patlamalar karşılıklıdır. Üçüncü iç savaşı çıkartanlar Cumhuriyeti gözden çıkardılar. Çöküş dönemini başlattılar. İçinden geçiyoruz ve yazımı boynumuzun borcudur ve demek ki masal masalı çağırmaktadır. Peki bir soru formüle edebiliriz. Gizli tarih gerçekten gizli midir? Belki de başka bir akıl ve ayrı bir gözle diyebiliriz. Bu olunca okuyabiliyoruz. Var olduğu yazılı bıraktıkları için mi okuyoruz yoksa okurken mi yazıyoruz? Bu da sorudur. Burada belki de masalı bırakıp kuantum fiziğinin kapılarını çalıyoruz. Masala ve ataya dönmeyi öneriyorum. Herhalde adı Atay olmalıdır. Çok yakınındaydı. Atadan anlamındadır ki bu soyadı alınmıştı. Karai, Karay, Karay diyordu. Afganların ithal malı reisi Karzai ise Karzai çağırılıyor. Fali Rıfkı da Atay soyadını tercih ediyor. Son derece yakışmaktadır. Ve ne kadar ilgi çekici insanlar var. Hem çok sadık ve hem de hiçbir giz bırakmıyor. Ancak bir bölüğünü gizli mürekkep ile yazdığını kabul edebiliyoruz. Masal Atay'da da var. Bütün sadıklar Fali Rıfkı Atay misli düşman mıdırlar bilmiyorum. Kıssa telif ediyorum. Pali Rıfkı Atay, Atatürk'e henüz Mustafa Kemal iken padişahlığı ve halifeliği teklif ettikleri günleri hatırlıyorum yolluğunda yazmıştır. Bu ifadede aşikar kuantum metodunu yeniden davet ediyor. Nesne ile öznenin birbirinden pek de bağımsız olmadığını artık ben de ilke sayıyorum. Teklif edenlerin bir tahminleri olabilir. Ayrıca memnun etmek istediklerini de düşünebiliyoruz. Her teklifte bir hoşnut etme ümidi var mı bilmiyorum. Pek çok teklif yaranma da içeriyor mu sadece soruyorum. İşte masal kuruyorum. İsmet Paşa'nın hatıratında da bir ayrıntıyla karşılaşıyoruz. Mücadele yıllarıydı. Şeyhülislam Hayri Efendi'nin 3. İç Savaş'tan hemen önce başbakan olan Suat Hayri Ürgüplü'nün babasıydı. İşte bu sırada asıl başbakan, başbakan yardımcısı Süleyman Demirel'iydi. Demirel henüz milletvekili olmadığı için bir hile-i şeriye gerekiyordu. Eskişehir'e İsmet Bey'i ziyarete geldiğini okuyoruz. Masalya geçerken not ediyorum. Şeyhülislam Hayri Efendi'nin İbrani asıllı olması yüksek ihtimaldir. Hayri Efendi İstanbul'dan bir şehzadeyi Anadolu'ya getirelim, İstanbul-Ankara ikiliğini ortadan kaldıralım teklifinde bulunmuştu. Bu Ankara'ya bir ve genç Osmanlı şehzade, aslı şahzade plante etmek uzun süre en ciddi projelerden birisi oldu. İsmet Paşa'nın sözünü ettiği bunlardan birisi bu mu bilemiyorum. Pek çoktur. Mustafa Kemal genç şehzadeye naip tayin edilecekti. Proje budur, bunu biliyorum. Fakat Kazım Paşa bir yana, Atay'dan ayrı bir de İsmet Paşa Hazretleri'nin bu halifelik meselesine temas etme ihtiyacını hissetmeleri ziyadesiyle mühimdir. İsmet Paşa'nın hali arzı ayrı, tarihten saklamak istemeleri hayli şayanı takdir bir haldir. Buna da ihtiyacı var. Çünkü hilafet, niyabet meselesine zamanında pek çok mahfilde münakaşa edildiğinden eminiz. Münakaşaların İsmet Paşa'nın haricinde cereyan ettiği akla mugayirdir. Bir genç şehzade plantasyonu projesinden ve Kemal Paşa'ya hilafet ve saltanat teklif edildiğinden artık hiç şüphe duymuyoruz. Bu meselede iki nokta daha var. 6. Mehmet namı diğer Vahdettin saltanattan feragat ettiğini asla kabul etmemiştir. İddiasını sürdürdüğü muhakkak idi. Saniyen hal böyle olmakla beraber diğer talipleri olduğunu da duyuyorduk. Afganistan emiri ile Fas sultanı padişah namzetleri arasında zikrediliyordu. Bir de malum şahıs var, bu Ağa Han'dır. Ağa Han'ın mücadele sırasında Ankara'ya para yardımı yapması bu bapta hayli manidar olmaktadır. İsmailiye tarikatının şeyhiydi. Hasan Sabbah'a kadar giden bir ağaçtır. Judaizm ile kontamine oldular mı? Herhalde sual eylemek mecburiyetindeyim. Halifelik mülga olunca hayli tehevür ettiği malumunuz ki masalımızdaki bu rivayet ile mana iktizap eylemektedir. Masalya her halükarda rivayetlere dayanmak gerekmektedir ki menbaaların birinde a more likely choice would appear to be a member of the tribe of the Quraysh pudunu da buluyoruz ki sultanat hilafet meselesinde hikayemizi teyit ediyor. Ve biz bu puldan Kureyş kabilesinden bir şeyhin dahi başımıza tezekkür edildiğini öğrenmiş oluyoruz. Çok mu şaşırtıcı? Cenub'daki Osmanlı mülkünü hıyar misli kesip kesip başlarına Kureyş aşiretinden bir şef getirmediler mi? Demek ki masal resmi tarihten daha hakiki ve hakikatlidir.